Yüreğim Seni Çok Sevdi. Canan Tan. 4. kaset, 1. yüz. Sayfa 155. Dur bakalım. Pes etmek yok. Dışarıdan bakıldığında güçlüyle zayıfın savaşı gibi görünüyor ama hiç de öyle değil. Aşkınız var sizin. Sevginiz, tutkunuz, bağlılığınız. Az şey mi bunlar? Bir araya geldiklerinde verdikleri güçle karşınızdakilerden çok daha güçlü kılıyorlar sizi. Topa tüfeğe karşı iki genç ve aşık yürek. Ne derece dengeli sence? Bana kalırsa aşk dolu yürekler ağır basar diye gülüyor Ferda. Şu anda yapabileceğin hiçbir şey yok aslıcığım. Bunları bil, umulmadık gelişmelere ve sürprizlere hazırlıklı ol yeter. Olayları akışına bırakıp bekleyeceksin. Ferda'nın son sözleri hiç de yabancı değil bana. Olayları zamanın akışına bırakmak. Eklenen küçük bir ayrıntı var yalnızca, kötü sürprizlere hazırlıklı olmak, ona da katlanacağız artık. İngiltere'den eli kolu dolu dönüyor Murat. Lüle lüle uzun saçları, kıvrık kirpikleri, ojeli tırnakları, kırmızı elbisesi, fiyonklu rugan ayakkabılarıyla güzeller güzeli kocaman bir et bebek, free shop'tan aldığı parfümler, İngiliz çayı ve benim çok sevdiğimi bildiği çikolata tanecikli kurabiyeler. Diğerleri bir yana gerçekmiş gibi duran, göğsüme sımsıkı bastırdığım bebeği bırakamıyorum bir türlü. Harika bir şey bu Murat diyorum. Bir at koyalım ona. Ne olsun adı? 3 gündür benimle beraber diyor. Aslım dedim ona. Aslım diye kokladım. Sen kokuyordu. Dertleştik, güldük, söyleştik. Ama artık senin o. Başka bir isim de düşünebilirsin. Gerek yok. Beğendim Aslı'mı. Aslı ile ayrılmaz bir ikili oluşturacaklar. Özlemişiz birbirimizi. Ayrı kaldığımız süre içinde yaşadıklarımızı anlatıyoruz. Bu kez daha da sevdim İngiltere'yi diyor Murat. Keşke sen de yanımda olsaydın. Gözlerinde yaramaz çocuk ifadesiyle gülüyor. Laf olsun diye söylemedim bunu. Yanımda olmanı gerçekten çok istedim. Seni kolundan tutup Türk konsolosluğuna götürmeyi hayal ettim. Neden? Nikahımızı kıydırmak için. Orada hiçbir hazırlık yapmadan ikimizden başka kimsenin olmadığı, rica minnet bulacağımız şahitlerin huzurunda evlenivermek güzel göründü yüzüme. Başka zaman olsa gülüp geçeceğim bu sözler Ferda'nın anlattıklarıyla birleşince farklı anlamlar kazanıyor. Burada Türkiye sınırları içinde evlenmemizin ne kadar zor olduğunu o da biliyor. Sence de iyi olmaz mıydı böylesi? Bilmem. Evinden kaçmış kızlar gibi gurbetlerde evlenmeyi istemezdim galiba. Doğru sözcüğü buldun sonunda diyor sevinçle. Kaçmak. Gel kaçalım seninle. İngiltere olması şart değil. Küçücük bir sahil kasabası da yeter bize. Yalnızca sen ve ben. Gerisinin zerrece önemi yok benim için. Ne gerek var bunlara? Hem kız kaçırmak sana yakışır mı? Seni kaçırmıyorum ki. Ben sana kaçıyorum. Zaman değişti aşkım. Kimin kime ne zaman kaçacağı belli mi olur? Ah Murat. Bıçak kemiğe dayandığında her şeyi olduğu gibi bırakıp bana koşacağını ne güzel anlatıyorsun. Bilmediğimi sanıyorsun değil mi? Seni ne kadar bunalttıklarını, üstündeki baskıyı her geçen gün biraz daha arttırdıklarını, beni senden koparacaklar diye yüreğinde büyüttüğün korkuyu. Hepsini biliyorum Murat, hepsini. Ve bunlardan kaçış olmadığını da. 4. sınıf. Okuldaki son yılımız. İşletme mühendisliği bölümünün konuk öğrencileriyiz artık. Bizi iş hayatına hazırlayacak dersler çoğunlukta bu yıl. İnsan kaynakları yönetimi, iş hukuku, Türkiye ekonomisi ve seçime bağlı dersler. Dersleri seçerken bile belli bir özgürlük tanınırken kendi yaşamımızı yönlendirme konusunda aynı özgürlükten yoksun olmamız ne ilginç bir çelişki. Şartlar ne getirirse getirsin, bu çatı altındaki son yılımı gönlümce yaşamaya kararlıyım. Verdiğim karar doğrultusunda Murat'ın Bursa'ya gidiş gelişlerinin sıklaşmasına, her dönüşünde yüzündeki karamsar ifadenin daha da artışına aldırmamaya çalışıyorum. Hafta sonlarını yalnız geçirmem de sorun değil benim için. Her cuma derslerin bitmesiyle beraber soluğu Bursa'da alıyor Murat. Çünkü şirketteki ihracatla ilgili işler onu bekliyor. Daha doğrusu özellikle bekletiliyor. Cumartesileri sabahtan akşama kadar orada bulunmadığı hafta içi günlerinin çalışma raporlarını inceliyor, sonraki haftanın planını hazırlayıp bırakıyor. Pazar günü akşam üzeri de İstanbul'a dönüyor. Şirketin dış ilişkiler bölümünün tüm sorumluluğu onun üzerinde. Murat için iş, iş için de Murat'ın her geçen gün daha vazgeçilmez bir hale geldiğini görebiliyorum. Önceden tasarlanmış taktik planını adım adım başarıyla uyguluyorlar. Öyle bir konuma getirecekler ki Murat'ı istese de kopamayacak Bursa'dan. Kendisi farkında bile değil ama başkaları tarafından çizilmiş yolun dışına tek bir adım atma şansı yok. Ancak zaman zaman uzaktan kumandalı bir robot gibi sürdürdüğü yaşamdan sıkıldığında emir alma ve yerine getirme döngüsüne karşı koymaya çalıştığı da oluyor. Mezuniyetten sonra master yapsak diyor. İngiltere'de çok iyi okullar var. Sen ve ben. Evleniriz de orada. Master'ımızı yapıp döneriz. İyi olmaz mı? Aradığı yalnızca içine hapsolduğu karanlık dünyadan çıkabileceği bir kaçış yolu. Sesimi çıkarmadan, hiçbir yorum yapmadan öylece dinliyorum onu. Tamam desem bile gerçekleşmeyeceğinden emin olduğum bir fantazi üzerine konuşmayı anlamsız buluyorum. O hafta gazetede okuduğum bir ilan üzerine Hilton'da açılan yabancı okullar fuarına götürüyorum Murat'ı. Genellikle Amerika'da yerleşik üniversitelerin temsilcileri okullarını tanıtıp lisans ve lisansüstü öğrenci adaylarına bilgi veriyorlar. Master diyordun, bak işte fırsat ayağına geldi. Amerika çok uzak diyor. Avrupa'da bir yer olsa neyse. Nereye göre uzak? Bursa'ya mı? Her yere. Uçağa atlayınca 2-3 saatte varırsın Avrupa'ya. Amerika için en az 10 saati göze alman gerek. Türkiye sınırından çıktın mı, mesafeler eşitlenir. Yeter ki sen iste. Standlar arasında sırf bana eşlik etmiş olmak için gönülsüzce geziniyor Murat. Bense biraz da onun çelişkili ve tutarsız yaklaşımına tavır koyarak sanki gidecekmişim gibi en küçük ayrıntılarına kadar inceliyorum okulları. Standlardan birinin önünde tanıtım kitapçıklarına bakarken duru bir İngilizce ile "Form doldurmayı ister miydiniz?" diyen sesin sahibine çeviriyorum başımı. Güler yüzlü, Amerikalı genç bir kadın. Çeşitli dallardaki fakülteler, lisans, master, doktora programlarını anlatıyor. Okulların özelliklerini sayıp dökerek doldurulan her forma olumlu ya da olumsuz mutlaka yanıt verileceğini söylüyor. Yanı başımdaki Murat'ın sabırsız kıpırdanışları ters etki yaratıyor üzerimde. Master programına özel formlardan birini alıp köşedeki masaya doğru yürüyorum. Ne yapmak istiyorsun sen? Gördüğün gibi form doldurmaya hazırlanıyorum. Belli mi olur? Bir de bakmışsın Aslı Hanım'a Amerika yolları açılmış. Karşı çıkmıyor ama bu durumdan pek de hoşnut olmadığını her haliyle belli ediyor. Çünkü harcayacağım şu birkaç dakika boşa gidecek zaman gibi görünüyor gözüne. Benimkisi küçük bir başkaldırı aslında. Gerektiğinde neler yapabileceğimin göstergesi. Uğradığım haksızlığın, nicedir içimde biriktirdiğim kızgınlıkların isyanı. Yaşadığım olumsuzluklara cılız bir karşı koyma. Doldurduğum formu kadına uzatıyorum. Fotoğrafınız yok mu? Çantamın altını üstüne getiriyorum. Yok. Eski öğrenci kimlik kartım geliyor elime. Üst köşesinde kesilerek küçültülmüş, üzerine soğuk damga bulunan bir fotoğraf. Bu olur mu? Biraz küçük ama idare eder. İncelemeyi yapacak kurul, formda yazılanların sahibi hakkında fikir edinebilsin yeter. Bu fotoğrafı görünce forma bakmazlar bile diyorum Murat'a. Bakmasınlar zaten. Ne işin varmış Amerikalarda? Onu yeterince kızdırmış olmanın keyfiyle koluna girmemle beni çıkış kapısına doğru sürüklemesi bir oluyor. Yarı yıl tatili yaklaşıyor. Murat'la beraber olduğumuz zaman dilimi gitgide küçülmekte. Bazen haftanın 3 günü Bursa'da kalması gerekebiliyor. Murat nerede? Gene yalnız mısın? Türünden sorulara yanıt yetiştirmekten yoruldum artık. Onun durumu da zor. Yoğunlaşan dersler, Bursa'daki iş, yanı sıra ben. Solgun yüzünde bezginlik ifadesi var. Her seferinde yanağındaki gamzeyi ortaya çıkaran gülüşünü özler oldum. İş konusunda fazla bir şey anlatmıyor ama pek çok olumsuzlukla boğuşmak zorunda kaldığını tahmin edebiliyorum. Yanımda olduğu zamanlarda da eskisi gibi rahat değil. Onun bu suskun, içine kapanmış halinin altında yatan nedenleri öğrenmek bile istemiyorum. Soru sormayan, sorgulamayan bir Aslı'yı yadırgıyor belki ama kendi iç dünyasının karmaşasından başını kaldırıp da beni çözmeye çalışacak gücü yok. Onu canlandıracak, mutsuzluklarından uzaklaştırıp oyalayacak bir şeyler bulmaya planlıyorum. Herkes tatil planları yapıyor diye giriyorum konuya. Ferda ile Emre Abant'a gideceklermiş. Siz de gelin diyorlar. Ne dersin? Üzgünüm Aslı. Tatil boyunca Bursa'da olmam gerekiyor. Azerbaycan'dan bir ticaret heyeti gelecek. Onları ağırlamak, iş bağlantıları, toplantılar. Gerisini duymam gerekmiyor. Anlayacağımı anladım ben. Demek birkaç günlük bir tatili bile paylaşamayacağız artık Murat'la. Öyle olsun. İçimdeki hüzün, burukluk, karşımdakine acıma gibi yumuşak duygular gitgide sertleşerek öfkeye dönüşme yolunda. Tatile girdiğimiz cuma akşamı işletme kulübünün düzenlediği yemeğe bile katılmadan apar topar Bursa'ya gidiyor Murat. Sıkı iş adamı oldu seninki diyor Tolga. Dikkat et, işin altından başka şeyler çıkmasın. Bursalıyı Bursa'ya kaptırdık diye gülüyor Selin de. Aslı'yı da kaptırmamız yakındır. Bilmeden söylenen şaka yollu sözlerdeki gerçeklik ürkütüyor beni. Ne oldu bize? Neden bu hale geldik? Sorgulaması içinde buluyorum kendimi. Yaşadıklarımın hepsi birer uyarı aslında. Eli kolu bağlı oturacağıma bir şeyler yapmam gerektiğini anlatıyorlar bana. Kaderine razı, boynu bükük, dokunsalar ağlayacak. Bu tanımlamalar yakışıyor mu sana Aslı? Sıyrıl artık bu aymazlığından. Başkaları tarafından yazılmış senaryoda verilen rol uymadıysa kendi rolünü kendin yaratacaksın. İkinci ve üçüncü şahıslara da senin oynadığın oyunu seyretmek düşecek yalnızca. Beğenseler de, beğenmeseler de. Pazartesi sabahı yaz stajı yaptığım şirketi arayarak Turgay Bey'le görüşmek üzere sekreteri Meltem Hanım'dan randevu alıyorum. Turgay Bey çok iyi karşılıyor beni. Daha iki gün önce seni konuştuk Meltem'le diyor. Ara, hatırını sor Aslı'nın dedim. Anlat bakalım, nasıl gidiyor okul? Gayet iyi, tatildeyiz şu an. Ziyaret nedenim, teklifiniz hala geçerliyse eğer, ben geldim. Hoş geldin Aslı'cığım, başımızın üstünde yerim var. İkinci dönem demiştiniz ama tatili de değerlendirebileceğimi düşündüm. İyi etmişsin, hemen masanı hazırlatayım. İstediğin zaman başlayabilirsin. Ardından okul açıldıktan sonraki dönem için takvime bakıyoruz. Çarşamba ve cuma günleri dersten çıktıktan sonra ikişer saat çalışabileceğimi söylüyor Turgay Bey. Anlaşıyoruz. İlkinde yaz stajı için girdiğim bu yerden bu kez işe alınmış bir çalışan olarak çıkmanın keyfi içimi kasıp kavuran tüm olumsuzlukları unutturuyor bana. Her gün telefonda konuşuyoruz ama çalışmaya başladığımı söylemiyorum Murat'a. Benim de küçük bir sırrım olmalı diye düşünüyorum. Döndüğünde öğrenir nasılsa. Bütün sürprizler ondan gelecek değil ya. Beni bu denli mutlu eden bir konunun Murat'ı da aynı derecede sevindireceğini düşünmekle ne kadar yanıldığımı bilmiyorum henüz. Yaşayacağım hayal kırıklığını da. Okulun açıldığı sabah arkadaşlarla kantinde oturmuş özlem gideriyoruz. Murat da bu sabah dönmüş Bursa'dan ayağının tozuyla doğruca okula gelmiş. Çaylarımızı içerken senden sonra Aslı'yı da iş alemine kaptırdık diyor Tolga. Murat'ın açıklama bekleyen soru dolu bakışlarını yanıtlamak da bana düşüyor taliyle. Anlatıyorum kısaca. Ardından da susup beni kutlamasını, sevincimi paylaşmasını bekliyorum. Hayırlı olsun diyor buz gibi bir sesle. Senin adına sevindim. Hepsi bu. Yüzüne düşüveren gölgenin anlamını çözemiyorum. Geldiğinde eski günleri çağrıştıran bir sıcaklıkla bana sarılıp özlemini dile getiren o değil sanki. Birdenbire böyle yabancılaşıvermesini gerektiren ne oldu ki? Benim ağzımdan değil de bir başkasından duyduğu için belki. Amfiye doğru yürürken koluma giriyor Ferda. Hiç şaşırma diyor. İçindeki son umut kırıntılarını da yok ettin çocuğun. Ne demek şimdi bu? Sanırım imkansız görünse de ailesi de senin aranda köprü kurabileceğini düşünüyordu. O kapıyı çoktan kapatmamış mıydık biz? Murat aralık tutmuş demek. Senin işe girişinle o kapı da yüzüne kapanmış oldu. Neyse ki uzak ve uzlaşılmaz tavırlarını fazla sürdürmüyor Murat. Yeni şartlara ayak uydurmakta neden yetenekli olduğunu kanıtlamak ister gibi, çiçeği burnunda iş hayatımın benim ayrılmaz bir parçam olduğunu kabullendiğini göstermeye çabalıyor. Hangi günlerde, hangi saatler arasında işe gideceğimi soruyor, kendince gösterdiği ilgiyle başlangıçtaki olumsuz tepkisini dengelemeye çalışıyor. Bunları yapmasa da umursamayacağım zaten. Çarşamba ve cuma günleri, özellikle de cuma akşamları o Bursa'ya doğru yola çıkmaya hazırlanırken, ben de işe gidiyorum demenin keyfini hiç kimse gölgeleyemez, Murat bile. Şunu iyice bilmeli ki, geride bırakılmış, özlemle yol bekleyen boynu bükük sevgili tablosunda asla yerim olamaz benim. Turgay Bey, masamın yanından geçerken, odama kadar gelebilir misin Aslı, diyor. Gidiyorum. Ne söyleyecek acaba? İstemeden yanlış bir şey mi yaptım? Bir hatam mı oldu? Ne çabuk geçiyor zaman, diyor Turgay Bey. Sen çalışmaya başlayalı neredeyse 1,5 ay olmuş. Ama muhasebeden paranı almadığını söylediler. Ne parası, diyorum hayretle. Çalışmanın ve emeğinin karşılığı olan para. Neden şaşırdın ki? Bu işten para alacağımı düşünmemiştim. İlahi Aslı, diye gülüyor. Böyle amatörce bir yaklaşım beklemezdim senden. Okulda böyle mi öğretiyorlar size? Tamam, ilk günkü heyecanını yitirmeden amatör ruhla çalış. Ama profesyonelce düşün. O para senin hakkın. Zaten küçük, sembolik bir miktar. Cep harçlığı niyetine. Şimdi git ve paranı al. Güle güle harca. Teşekkür ederim deyip çıkmaya hazırlanırken, ha diyor, mezuniyetten sonra da burada çalışmak istersen şartları yeniden gözden geçirmemiz gerekecek. O zaman çatır çatır pazarlık yapacaksın benimle. Piyasayı koklayacaksın önce. Benzer konumlarda kim ne kadar para alıyor öğreneceksin. Çıtayı yüksek tutmanı, en yüksek rakamı dile getirmeni tavsiye ederim. Ben aşağı çekerken sen verdiğin rakamda direneceksin. Bu işler böyle olur Aslıcığım. Nereden bileyim ben Turgay Bey, diye gülüyorum. Staj yaparken bunları öğretmemiştiniz ki. Vezneden aldığım para umduğumun çok üstünde. Ama benim gözümdeki değeri rakamlarla ölçülemeyecek kadar yüksek. Emeğimle, bileğimin hakkıyla kazandığım ilk para bu. Elimde tuttuğum gıcır gıcır banknotlar, avcumun içinde tüm bedenime daha önce hiç tatmadığım bir sıcaklık yayıyorlar. Anneme çok sevdiği likörlü çikolatalar, babama kolesterolünü biraz yükseltecek olsa da yemekten vazgeçemediği sargı burmalardan büyüyecek bir kutu, Ferda'ya kalp şeklinde gümüş bir kolye. İlk maaşımdan sevdiklerim için yaptığım ilk harcamalar bunlar. Burada hiçbir şey almıyorum. Onun için farklı bir sürprizim var. Derse girerken akşama yemeğe gidiyoruz, diyorum. Küçük bir kutlama yapacağız seninle. Yemeğe gitmek için neden aramak gereksiz ama. Neyi kutluyoruz? İlk maaşımı. İtiraz istemem. Bendensin bu akşam. Elini omuzuma atıp sımsıkı sarılıyor bana. Canımsın, diyor. Gözlerindeki bu pırıltıyı sonsuza kadar sakla ve hep bana, yalnızca bana ver. İşte özlediğim Murat. Sevincimi paylaşan, sıcacık sevgisiyle yüreğimi ısıtan benim Murat'ım. Gümüş şamdanlardaki mumların aydınlattığı masada Murat'la karşılıklı oturuyoruz. Uzun zamandır hiç bu kadar mutlu olmadığımı düşünüyorum. Bedenimde tutamadığım neşe yumağı benden kopup Murat'a koşuyor. O ise sabahki sıcaklığını rafa kaldırmış, ciddi bir yüz ifadesiyle yalnızca daldan dala atlayarak benim anlattıklarımı dinliyor. Arada birkaç sözcükle verdiği kısa yanıtlar dışında ağzını bile açmıyor. Bu gece konuk olan o. Bunun için mi böylesine tutuk, bilemiyorum. Belki de hesabı benim ödeyecek olmamdan rahatsız. Böyle durumlara alışık değil ki. Üzerinde durmuyorum ben de. İş yerimi, çalışma ortamımı anlatıyorum ona. Turgay Bey harika bir insan, diyorum. İstanbul Sanayi Odası'nda yönetim kurulu üyesi, çok da başarılı bir iş adamı. Aynı derecede alçak gönüllü de. Çalışmalarımı beğeniyor, değer veriyor bana. Baksana haftada 2 gün 2'şer saatlik çalışmayla maaşa bile bağladı beni. Hiç beklemiyordum inan. Üstelik asgari ücret üzerinden hesaplamışlar parayı. Benim cıvıltılı bir neşeyle ona ilettiklerime karşı öyle bir yanıt veriyor ki neye uğradığımı şaşırıp buzdan bir heykel gibi donup kalıveriyorum oracıkta. Çok safsın Aslı, diyor dişlerinin arasından. Bu adamları iyi tanırım ben. İnsan çalıştırmayı analarının karnında öğrenmişlerdir bunlar. Senin gibi yolun başındaki çömezleri toplar, 3 kuruş parayla ucuza getirirler işi. Kısa bir duraklamanın ardından içimdeki kavurgan lavı dışarı akıtıveriyorum ben de. Olabilir. Varsayalım ki Turgay Bey 3 kuruş parayla ucuza kapattı beni. Birinci dereceden yakınlarını bedavaya kapatan iş adamlarının yanında daha masum kalmıyor mu sence bu? Şaşırma, susma, donup kalma sırası onda. Böyle bir çıkışı beklemiyordu benden. Biraz ağır olmadı mı Aslı, diyor sitemle. Doğru, seninkilerle aynı ağırlıkta. Bu kez ortak bir suskunluğu paylaşıyoruz Murat'la. Birbirimizi kırmış olmanın verdiği ezikliği ve suçluluğu içimizde duyarak. Tüm dikkatimizi tabaklarımıza yoğunlaştırmış, sessizce yemeklerimizi yiyoruz. Sonunda dayanamıyor Murat, uzanıp elimi tutuyor. Bağışla beni, diyor. Böyle özel bir gecede üzdüm seni. Çözülüveriyorum ben de. Üzdüm beni, doğru. Ama önemli olan bu değil. Buzdağının altında, davranışlarının kökeninde yatan neden. İşe girmemden hoşlanmadın sen. Yanılıyor muyum? Yanılmıyorsun. Çünkü içinde debelendiğim olumsuz şartları daha da zorlaştırdı bu durum. Neden? Çalışmamın ne zararı var sana? Uzun zamandır sana söylemek istediğim bir pürüz vardı. Uygun zamanı kolluyordum. Kısmet bugüneymiş. Susuyor. Gözlerimin içine bakmaya korkuyor sanki. Duvardan masaya, masadan pencereye, pencereden yer döşemesine kadar çevremizdeki anlam taşımayan nesneler üzerinde gezdirdiği bakışlarını bana yöneltiyor sonunda. Benim en azından 2 yıl Bursa'da kalmam gerekiyor Aslı. Başladığım işi bitirmem için böyle olması şart. İyi de senin Bursa'ya yerleşmenle benim işe girmem arasında ne gibi bir ilişki olabilir ki? Önce şunu düzelteyim. Bursa'ya yerleştiğim falan yok benim. 2 yıllık geçici bir süreç yalnızca. İşinle ilişkisine gelince, bu 2 yılı sensiz geçiremem ben Aslı. Bursa'ya beraber gideceğimizi hayal ettim hep. Şartları olgunlaştırdıktan sonra açacaktım sana. Geçici de olsa İstanbul'a girdiğin işin tüm planlarımı alt üst ettiğini söyleyebilirim. Hani konuşup zamana bırakmıştık her şeyi? Zamanın getirdiği bunlar işte. Senden beklediğim özverinin büyüklüğünü biliyorum. Ama şöyle düşün. Mezuniyetten sonra evlenip Bursa'ya gitsek, Alkanlı apartmanında bana ayrılan dairede değil, kendi seçeceğimiz bir başka yerde kursak yuvamızı, fena mı olur? İster istemez Ferda'nın söyledikleri geliyor aklıma. Murat'ın aralık tuttuğu kapı demişti, içindeki son umut kırıntılarından söz etmişti. Ne kadar haklıymış. Bak Murat, öncelikle evlenmek için çok erken olduğunu düşünüyorum. Ben hazır değilim buna. Ben de bu yaşımda evlenmeyi aklıma getirmezdim Aslı. Ama şartlar bunu gerektiriyor. O şartlara uymam gerektiğine inanmıyorum ben. 2 yıl ayrı kalmayı göze alabiliyorsun demek. Oysa senden uzak olduğum her saniye asır gibi geliyor bana. Seçimini çoktan yapmışsın sen Murat. Artılarına, eksilerine katlanmayı da göze almalısın. Neyse, diyor içini dökmenin ferahlığıyla. Daha zamanımız var. Konuşur, ortak bir karar alırız nasılsa. Ama şunu bil ki seni almadan hiçbir yere gitmem ben. Son cümleyi söylerken takındığı tavır güldürüyor beni. Pazardan elma mı alıyorsun, yoksa ciddi ciddi beni kaçırmayı mı koydun aklına? Gerekirse onu da yaparım. Seni senin isteğin dışında kaçırabilirim de. Bilmiş ol. Kartlarımız açık artık. Birbirimizin ne düşündüğünü, beklentilerini, olurlarını olmazlarını az çok biliyoruz. Üzerindeki ölü toprağını atmış gibi eski canlılığına ve neşesine kavuşmuş bir Murat var karşımda. Beni şaşırtacak derecede rahat hareket ediyor, Ferda ile Emre bir yana yakın çevremizdeki herkese anlatıyor Bursa planlarını. Neden böyle davrandığını tahmin edebiliyorum. Onları kendi cephesine çekip desteklerini arkasına almayı amaçlıyor, başarıyor da. Kız arkadaşlarımın çoğu ne kadar şanslısın diyor bana. Aşksa aşk, en güzelini yaşadınız. İşiniz de hazır, alkanlara gelin gitmek herkese nasip olmaz. Benim dışımda seyreden gelişmeleri kontrol etmem gitgide zorlaşıyor. Kimseye laf anlatamıyorum. Henüz kesin değil diyecek oluyorum. Duymuyorlar bile, duyanlar da inanmıyor zaten. Ferda bile ağız değiştirdi. Denemekten ne çıkar diyor. Madem Alkanlı apartmanında oturmayacaksınız, ne sorun kalıyor? Eviniz ayrı, yolunuz ayrı. Evlenince ailesinin tavrı da biter zaten. İşte sen, burada bulduğundan çok daha iyisini ayarlar sana Murat. Daha ne istiyorsun? En yakın arkadaşım bile anlamıyor beni. Hatta şımarıklık yaptığımı düşünüyor. Beni istemediklerini söyleyen sen değil miydin Ferda? Bana karşı olduklarını bile bile nasıl gelinleri olurum onların? Onların değil, Murat'a gelin gideceksin sen. Bu teklifi geri çevirmekle karşındaki insanların ekmeğine yağ süreceğini de unutma. Diyelim ki Murat'ın bütün şartlarına evet dedim. Ailesinin bana karşı olumsuz yaklaşımlarını kafamdan silip attım. Kariyerimi geri plana itip kocamın gölgesinde kalmayı kabul ettim ki onun bir adım gerisinde kalmaktan asla yüksünmem ve evlendik. Bizi rahat bırakırlar mı sanıyorsun? Aşk, aşk, aşk. Nereye kadar Ferda? Öncesinde sevgi sözcükleri fısıldayan seslerimiz sertleşerek yükselmeye başlayacak. Dışarıdan gelen baskıların yansımasıyla gitgide soğuyacağız birbirimizden. Dile getiremediğimiz gerçekleri geriye itip yapay bahanelerin ardına sığınarak bağıra çağıra kavgalar edeceğiz. Olmadık nedenlerle kıracağız, kırılacağız. Yalnız biz değil, aşkımız da büyük yaralar alıp hırpalanacak. Ve bir de bakacağız ki aynı evde yaşayan iki yabancı haline gelmişiz. Kaçınılmaz son. Bunları yaşamak istemiyorum ben Ferda. Murat'a da yazık, bana da. İşler bu noktaya gelmişken konuyu ailemle de paylaşmam gerektiğini düşünüyorum. Annem de babam da Murat'la olan beraberliğimizi baştan beri biliyorlar zaten. Bilmedikleri Bursa ile ilgili son gelişmeler ve biraz erken bulacaklarını tahmin ettiğim Murat'ın evlilik teklifi. Bir akşam yemeğin ardından salonda kahve içerlerken karşılarına geçip her şeyi anlatıyorum. Kendime sakladığım yalnızca Murat'ın ailesiyle ilgili olumsuz ayrıntılar. Bunları bilmeseler de olur, en azından şimdilik. İlk anda biraz buruluyor annem. Biricik kızının hep dizinin dibinde olacağını düşünmüştü ya. Neyse diyor, 2 saatlik yol Bursa. Hasret sayılmaz, sen kararını verdiysen. Verilmiş kesin bir karar yok ortada diye karşı çıkıyorum. Yalnızca Murat'ın önerisini ilettim size. Ve bu önerinin pek de hoşuma gitmediğini diye araya giriyor babam. Açık açık söylemesen de bocaladığını, hangi yöne gideceğini bilemez bir halde olduğunu görebiliyorum yavrum. Haklısın, böyle bir kararı vermek kolay değil. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? İnsan doğduğu değil, doyduğu yerde yaşar derler ya, doğru değil bu. Şöyle olmalı kanımca, insanlar mutlu olacakları, kendilerini mutlu hissedecekleri yerde yaşamalılar. Sen de kendini nerede mutlu hissedeceksen orada yaşamayı seçmeli, kararını ona göre vermelisin. Bu yer İstanbul'da olabilir, Bursa'da, çok uzak bir başka şehirde. Bize düşen vereceğin karara saygı göstermek, seni desteklemek ve yanında olmak. Umarım seçimini doğrudan yana yaparsın. Keşke Murat'ın ailesi de benim ailem gibi davranabilseydi. Kendilerinden önce Murat'ı, Murat'ın işteki başarısından önce onun mutluluğunu düşünebilselerdi. Orada da sorun kalır mıydı o zaman? Annemle ve babamla konuşmak beni rahatlatmıyor, tam tersine daha büyük sorumluluklar yüklüyor omuzlarıma. Kararı bana bırakıyorlar çünkü. Yetmezmiş gibi beni etkilememek için üzerine yorum yapmaktan bile kaçınıyorlar. Murat'ın tavrı ise baştan belli. Benden kopamayacağını ailesine kanıtlama çabasında. Kanıtlasın ki beni dışlamaktan vazgeçsinler, istenmeyen bu gelin adayına kucak açsınlar. Zor da olsa imkansız değil. Başarabilir bunu Murat. evin en küçük çocuğunun hem de biricik erkek evladının bu kadar şımarıklık yapmaya hakkı var. Küçükken gördüğü her oyuncağı isteyen oğulları şimdi de İstanbul'dan gönlünün düştüğü kızı gelin getirmek istiyor. Ne yapsınlar? Razı olmaktan başka çareleri var mı? Bunları düşündükçe dediye dönüyorum. Başkaları için meziyet sayılacak, övgülerle karşılanacak özelliklerim Murat'ın ailesinin istenmeyenler listesinde baş köşeye oturuyor. İstanbullu, oğullarıyla aynı eğitimi almış, parasal yönden kendileri kadar olmasa da zengin, yabana atılmayacak bir mal varlığına sahip ailenin biricik kızı. Üstelik güzel de. Kafalarında yarattıkları gelin tablosuna hiç uymuyor. Kendi çevrelerinden bulacakları, eğitimi orta karar, ailesi orta halli, orta güzellikte bir kız yeter de artar bile Murat için. Zengin olması gerekmiyor. Hatta kararında bir yoksulluk daha iyi. Göremediklerini koca evinde görür. Hem kocasına hem de onun ailesine saygısı, ballığı artar bu sayede. Varlıklı aile kızı İstanbullu, okumuş ve güzel aslıyı dışlama nedenleri bunlar işte. Onlara iki beden büyük gelmem. Ancak sırf Alkanlı ailesine gelin olacağım diye kendimden de ödün veremem ki. Ah Murat, arada sen olmasan bir dakika bile düşünmem. Basar geçerim. Ama sen elimi kolumu bağlıyorsun benim. Yardım et bari bana. Her santimine sıkı düğümler atılmış bu sorunlar yumağını nasıl çözeceğim ben? İçine düştüğüm kuytu karanlığın çıkış yolu nerede? Daha doğrusu böyle bir çıkış yolu var mı? Söylesene Murat, neden susuyorsun? Pençesine düştüğüm belirsizlik kıskacından kurtulmak için tek başına uzanacak sıcak bir yardım elinin bekleyişiyle bu elin nereden, ne zaman uzanacağını bilmeden umarsızca çırpındığımı görmüyor musun? Yardım çığlığıma beklediğim yanıtın Murat'tan değil, hiç ummadığım bir yerden geleceğini, içimde mum alevinin titrek ışığı gibi küçücük bir ışık yakarak yolumu aydınlatacağını aklımın ucundan bile geçiremiyorum o an. Diğerlerinden farksız görünen sıradan bir günün yaşamımdaki dönüm noktalarından biri, belki de en önemlisi olabileceğini önceden tahmin edemiyor insan, tıpkı benim gibi. Haftanın en yoğun günü, peş peşe girilen dersler, aradaki kısa molaları saymazsak hiç soluk aldırmıyorlar bana. Bu kadarla kalsa iyi, arkadaşlarım evlerine gitmeye hazırlanırken ben bu kez de işe koşmak zorundayım. Turgay Bey ile beraber İstanbul Sanayi Odası üyelerinin katılacağı önemli bir toplantıya girmem gerekiyor. İlk kez böyle bir ortamda bulunmak, hiç beklemediğim, erişilmesi güç bir gelişme. İçimdeki kıpır kıpır heyecanı dışarı yansıtmamak için elimden geleni yapıyorum. Türk ekonomisindeki yabancı sermaye katkısını en aza indirgemek için kaynak arayışı. İrdelenen konu başlığı bu. Konuşmalara katılmayıp dinlemekle ve not tutmakla yetinsem de harika bir deneyim benim için. Turgay Bey, bugünkü tartışmayla ilgili yorumlarını bir rapor halinde hazırlamanı istiyorum diyor. Konuşmacılardan biri sen olsaydın nasıl bir tez atardın ortaya? Dönüş yolunda Türk ekonomisi ve yabancı sermaye ile ilgili binbir düşünceyle boğuluyorum. Turgay Bey'in böyle önemli bir toplantıya beni yanında götürdüğü için pişmanlık duymayacağı yetkinlikte bir konuşma taslağı hazırlamam gerekiyor. Eve yaklaşırken adımlarımı hızlandırıyorum. Annemle babamın ne kadar geç kalırsam kalayım beni yemeğe bekleyeceklerini biliyorum çünkü. Harikaydı diye fırtına gibi giriyorum içeriye. İş aleminin önde gelen isimleriyle aynı havayı solumanın bu kadar keyifli olacağını düşünmemiştim. Kendi iç dünyamın cıvıltısından onların da bana söyleyecek bir şeyleri olduğunu, bunun için uygun zamanı kolladıklarını fark edemiyorum. Yemeğin ortalarına doğru Amerika'dan aradılar seni diyor annem. Amerika'daki bir okuldan. Algılayamıyorum önce. Beni kim arayacak ki oradan? Babamın bizden habersiz master başvurusu mu yaptın sen? Diyen sitemli sesiyle ayılıyorum. Başvuru sayılmaz diye geveliyorum ağzımda. Yabancı okullar fuarında öylesine form doldurmuştum. Gideceğimden değil ya. Beğenilmişsin ama diyor annem. Arayan yetkili biriydi sanırım. Sen olmayınca tam yarım saat benimle konuştu. Amerikalı mıydı? Hayır. 25 yıl önce oraya gidip yerleşmiş bir Türk. Ama Türkçeyi Amerikalı gibi aksanlı konuşuyor. Yarın aynı saatlerde yeniden arayacağını söyledi. Seninle mutlaka görüşmesi gerekiyormuş. Adını, soyadını, aradığı okulu yazdım. Telefonun yanında. Necati Advan, Hartford Üniversitesi, Connecticut. Kağıtta yazılı olanlar bu kadar. Ayrıntıları yarın öğreneceğiz. Böyle beklenmedik bir Amerika serüveni aklımın ucundan bile geçmiyor aslında. Hele bu hassas dönemde çözüm bekleyen karmaşık durumumu daha da içinden çıkılmaz hale getirmekten başka işe yarayacağını hiç sanmıyorum. Ancak kilometrelerce öteden hiç tanımadığım insanlardan beyni görmek de hoşuma gitmiyor değil. Necati Bey söylediği gibi ertesi akşam aynı saatte arıyor. İngilizce ile harmanladığı Türkçenin içinden çıkartmakta zorlandığı sözcüklerle ağır ağır konuşmaya başlıyor. Kendini tanıtıyor önce. Yaşım 75. 25 yıldır Amerika'da yaşıyorum. 50 yaşında, herkesin emekliye ayrıldığı dönemde Hartford Üniversitesi'nin ilk ve tek Türk öğrencisi olarak buraya geldim ve işletmem üzerine master yaptım. Şu anda Hartford Üniversitesi'nde baş danışman olarak çalışıyorum. Yanı sıra bu okula girmek isteyen Türk öğrencilere yardımcı olmayı görev edindim. Ardından benimle ilgili sorulara geçiyor. Not ortalamam, okul başarım, ders dışında gösterdiğim etkinlikler, beklentilerim. Özellikle GMAT ve TOEFL sınavlarından geçerli not alman gerekiyor diyor. Belli aralıklarla yapılan bu sınavların tarihlerini öğrenmelisin. Hiç ummadığım bir anda önüme açılan pencereden dışarı bakmaya zorlanıyormuşum gibi bir hisse kapılıyorum. Kesin karar verilmeden bunları konuşmamıza tepki olarak karşımdaki pembe tabloyu bozacak küçük pürüzleri bulup çıkarmaya çalışıyorum. Hepsi iyi de sanırım pek ucuz bir okul değil Hartford. Haklısın. Her dönemde isteğe bağlı olarak 2, 3 ya da 4 ders alınabiliyor. Her ders için $1000 hesaplayacaksın. Bu iyi işte. Formu doldururken master konusunda kararlı değildim gibi şımarıkça açıklamalar yapmak yerine ayağı yere basan bir gerekçe buldum sonunda. Bu yükün altından kalkamam ben diye son noktayı koyuyorum kendimce. Ailenin katkısı olamaz mı? Ailem bu işe karıştırmayın lütfen diye şiddetle karşı çıkıyorum. Görevlerini fazlasıyla yaptılar. Üniversiteyi bitirdikten sonra da yük olamam onlara. Artık kendi ayaklarımın üstünde durma zamanı. Telefonun diğer ucunda uzun uzun gülüyor Necati Bey. Tam sana yaraşır bir yanıt diyor. Formda yazdıklarına birebir uyuyor. Para işini düşünmesen. Burada belli bir saate kadar çalışma hakkın var. Hem çalışıp hem de okuyabilirsin yani. Ayrıca okul ücretleri taksitle ödenebiliyor. Asistanlık falan da ayarlarız sana. Pek çok öğrencimiz burada asistanlık yapıyor. Neden onlardan biri de sen olmayasın? Bu sözler elimi kolumu bağlasa da tamam demeye niyetim yok. Formu doldururken boştaydım diyorum. Ama bir işim var artık. Şimdiden daha diplomamı almadan çalışmaya başladım bile. Mezuniyetten sonra da sürdürmek istiyorum. Master konusu üzerine geldi. Kariyerinde emin adımlarla yükseldiğinde bulacağın işler bugünkünden çok daha parlak olacaktır. Amerika'daki Türk lobisi senin gibi değerli gençleri burada görmek istiyor. Özellikle de genç kızlarımızı. Türk kadınını, Türkiye'nin aydınlık yüzünü batıya açmanın en iyi yolu bu değil mi? Öyle şeyler söylüyor ki etkilenmemek elde değil. Bugünlük bu kadar diyor sonunda. Yine arayacağım. Biraz düşün. Ailenle, yakın çevrenle konuş, tartış. Bir sonraki konuşmamızda karşımda kararını vermiş, geleceğine ışık yakmış bir Aslı bulursam sevineceğim. Telefonu kapatmamla koltuklarında sessizce oturarak konuşmamızı dikkatle dinleyen annemle babamın sitem dolu sözlerinin hedefine yerleşmem bir oluyor. Ben bu yükün altından kalkamam ne demek Aslı? Diye haykırıyor babam. Biz ne güne duruyoruz? Kızımız master yapmayı isteyecek ve parasal sorunlar yüzünden boynunu büküp oturacak ha? Yok öyle bir şey. Hiç yakıştıramadım sana Aslı diyor annem de. Nereye götüreceğiz bunca parayı biz? Kimin için çalıştık, çabaladık bugüne kadar? İkisi de yeterince öfkeli. Birinin bıraktığı yerden diğeri devam ediyor, sıra babamda. Bunca mal varlığım olmasa bile sırtımda yük taşır, yine de okuturum kızımı. Üniversite diploması alman, analık babalık görevlerimizin bittiği anlamına mı geliyor? Asla. Cebimdeki son kuruşa kadar harcayacağımdan şüphen olmasın. Yeter ki sen iste. İşte bütün mesele diye gülüyorum onların taşkın öfkesine yanıt olarak. Böyle bir şeyi istediğimden emin değilim henüz. Biraz önceki kızgınlığın yerini şaşkınlık alıyor. Nasıl yani diyor annem. Master yapmayı isteyen sen değil miydin? İstemiyorum demedim. Emin olmadığımı söyledim yalnızca. İkisi arasında epey fark var. Bu farkı ortadan kaldırdığımda tekrar konuşuruz. Verecekleri yanıtlarla yeni bir tartışma ortamına sürüklenmeyi göze alamadığımdan onları şaşkınlıklarıyla baş başa bırakarak odama doğru yürüyorum. Mezuniyetten sonra ne yapacağım ben? İş arama sorunum yok. Turgay Bey'in yanında çalışmaya devam edecek olmam, diplomalı işsizler ordusuna katılma korkusu içindeki arkadaşlarımdan ayırıyor beni. Ama yetmiyor. Murat'ın çizgisi çoktan belli. Diplomasına kavuşur kavuşmaz Bursa'da alacak soluğu. Ya sonrası? Gel diyecek bana. Gel evlenelim. Tartışmalı, mücadeleli, yıpratıcı bir süreç. Gitsem de, kalsam da boğuşmam gereken öylesine çok sorun var ki. Ulaşılacak son noktada mutluluk ışığı görsem, gözümü kırpmadan atılacağım. Ama beni içini çekmeye hazır, pusuda bekleyen kopkoyu bir karanlık var karşımda. Bu belirsiz karanlığa dalacağıma, hiç ummadığım bir anda karşıma çıkıveren, gitgide sıradan bir rastlantı değil de bana sunulmuş bir fırsat olarak görmeye başladığım Amerika seçeneği üzerinde düşünmek daha akılcı değil mi? Ancak kesin kararımı vermeden önce kafama takılan soruların yanıtlarını bulmam gerekiyor. Önce Turgay Bey ile paylaşıyorum Amerika konusunu. Biraz da ne gerek var diyeceğini umarak, beni caydıracak gerekçeler öne süreceğini düşünerek. Ama öyle olmuyor. Kaçırılmayacak bir fırsat diyor Turgay Bey. Senin yerinde olsam bir dakika bile düşünmezdim. Benden bu kadar çabuk bıktınız demek. Hiç ilgisi yok. Amerika'ya gitmenle seni kaybetmiş olmayacağız ki. Kapımız sana her zaman açık. Beynimi kurcalayan bir soru işareti var Turgay Bey. 2 yıl master yapmak zaman kaybı anlamına gelmiyor mu? Doğruluk derecesini bilemiyorum ama iş hayatında alınacak yolda gecikmeye neden olabileceğini düşünüyorum. Mezuniyetten hemen sonra işe girenler 2 yılda belli yerlere gelecekler. Master yapıp döndüğümde onlardan daha aşağı bir seviyeden, hatta sıfırdan başlamak zorunda kalmayacak mıyım? Bir noktaya kadar haklısın. Her çalışan 2 yılda belli bir yol alır ve sen döndüğünde o yolun başında olacaksın. Ancak aldığım master eğitimi sana öyle bir ivme kazandıracak ki basamakları teker teker değil çifter çifter atlayacaksın. Senin kişisel başarılarını ve yeteneklerini de buna eklersek önünde açılmayacak kapı kalmayacaktır. Ferda'nın tepkisi daha farklı oluyor. Çünkü duygusal pencereden bakıyor duruma. Amerika'ya master yapmaya gidiyorum dediğimde gözleri yuvalarından fırlıyor. Ne dedin ne dedin? Sen ve Amerika. Ciddi olamazsın. Henüz kararımı vermedim ama sanırım gideceğim. Necati Bey'le yaptığımız telefon konuşmalarını anlatıyorum. Turgay Bey'in beni yüreklendiren, destek verici görüşlerini. Kararsızım diyorsun ama çoktan kararını vermişsin sen diyor. Ya Murat? O ne düşünüyor bu konuda? Haberi yok henüz. Nasıl söyleyeceğimi de bilemiyorum açıkçası. Bu kötü işte. Yıkılacak çocuk. Böylesi daha iyi değil mi? Bu sayede onu da 2 ateş arasında kalmaktan kurtarmış olacağım. Senin ateşinde yanmaya razı bir sevdalı için söylenecek sözler değil bunlar. Benim yerimde olsan sen ne yapardın Ferda? Kapına kadar gelmiş böyle bir fırsatı elinin tersiyle itebilir miydin? Doğru, zor bir seçim. Ama ben Emre'yi bırakıp şuradan şuraya gitmeyi aklıma bile getirmezdim. Durumlarımız farklı. Ben bırakmazsam Murat beni bırakıp Bursa'ya gitmeyecek mi zaten? Haksızlık etme. Çok iyi biliyorsun ki Murat sensiz değil, seninle beraber gitmek istiyor Bursa'ya. Tüm engellemelere karşı dimdik ayakta durması, olumsuzluklara meydan okuması, bir zamanlar karşısında tir tir titrediği babasına bile kafa tutuşu. Hepsi boşa gidecek demek. Yazık. Hem de çok yazık. Yanlış düşünüyorsun Ferda. Kesin bir kopuş değil bu. Murat'ın 2 yıl Bursa'da kalması gerekiyor. Ben de bu süreyi Bursa yerine Amerika'da geçirsem fena mı olur? 4. kaset 1. yüzün sonu.